Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Söz Ola programında her pazartesi günü ve her cuma akşamı Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber radyolarınıza misafir oluyoruz. Bu vesileyle bir kez daha programımızın hemen başında siz değerli dinleyenlerimizin geçen Kurban Bayramlarında tebrik ediyoruz. Değerli hocam, hürmet ederim. Hayırlı, huzurlu, bereketli anlarımız olsun.
Amin inşallah.
Geçen Kurban Bayramınız bir kez daha mübarek olsun. Rabbimiz daha nice nice zilhiccelere, nice nice bayramlara, arefelere inşallah eriştirsin
İnşallah.
Cümlemizi. Nasıl geçti efendim Kurban Bayramınız? Biraz oradan bahisler açarak bugün evet. Sohbetimize başlayalım isterim. Neler yaptınız bayramda?
Elhamdülillah. Şimdi bayrama kavuştuğu zaman eskiden insanlar böyle hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Bazılarına bayram külfet gelebiliyor. Ya işte kurban gelecek, şimdi ne yapacağız, hayvanı nereden bulacağız, nasıl keseceğiz falan. Bir külfet gelebilir ama bayrama ermek, bayrama kavuşmak.
Ne büyük nimet.
Ne büyük bir nimet.
Gerçekten
yani,
öyle.
Kurbanını kesiyor olmak, hele hele dağıtıyor olmak. Dağıttığın zaman birilerinin sevindiğini ya. Görmek mümkünse. Peygamberimizin dediği gibi dağıttıklarımızı kalan saymak, kalanlarımızı giden saymak ve insanların bahtiyar olduğu bir şey yapıyor olmak. Bunlar çok büyük mutluluk yani. Çünkü çoğu insan o hazı yaşayamıyor, o keyfi yaşayamıyor.
Ve bir yıl boyunca o Kurban Bayramı'nın gelmesini bekleyenler var biliyor
ya,
musunuz?
Ya işte evet.
Hem buralarda hem dünyanın bin türlü mazlum coğrafyalarında.
Evet. Yani o bekleyenlerin beklentilerine uygun bir bayram İhya edebiliyorsak, yaşıyorsak ne mutlu bize yani. Elhamdülillah yani çok bayramımız güzel geçti. Şimdi önümüzdeki bayramlara bakacağız.
Değil
inşallah.
Mi?
Daha iyi geçmesi için.
İnşallah.
Nasıl daha iyi geçirebiliriz onlara bakacağız. Tabii şimdi hep şunu söylüyoruz. Yani bu kıymetli bir sözdür. Değerli dinleyicilerimize emanet edelim bu sözü.
Buyurun
yani
efendim.
Hac haçtan sonra başlar.
Ya. Ramazan'dan sonra.
Ramazan bittikten sonra. Yani o 11 aylarda mübarektir yani. Sadece 11 Ramazan mübarek değil ya. Kurban da kurbandan sonra başlar. Ya kurban hakikatte hocam hep kelimeden yola çıkmak gerekir. Kurban yaklaşmak demek.
Evet. Kurbiyet.
Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi kurbana kurban diyen sadece biz Türkleriz yani. Müslüman Türkleriz. Araplar İd Adha diyorlar. Yani hayvan boğazlama bayramı işte falan. Biz kurbanda özellikle yani Sezai Karakoç merhumun dediği gibi işte önce Cenab-ı Hakk'a yaklaşmaya çalışıyoruz. Kurbanımızı keserek ibadetimiz, teşrik tekbirlerini götürerek ya. O dört gün Cenab-ı Hak'la olmaya yani ona bayağı yaklaşıyoruz yani. Yaklaşmamız lazım. Çünkü Allah buyuruyor ki hayvanların etleri, kanları, derileri falan Allah'a uğraşmaz. Sizin niyetiniz Allah'a uğraşır. Demek ki biz o kurbanımızı keserek birinci kısmı ifa ediyoruz yani.
Ulaşan Allah... ancak takva, ancak niyet,
evet.
ancak ihlas.
İhlastır. Allah'a yaklaştığımızı düşünüyoruz. Elhamdülillah. Allah kendisine yaklaştırmazsa zaten sana kurban nasip etmez. Benim şahsi kanaatim budur. Yani... Allah karşısında durmasını istemediği kişiye namazı durdurmaz yani. Senay Hoca'nın güzel bir şeyi var ya. Ya namaza kabul ettiğine göre namazı da kabul eder belki diyor ya. Yani bizi kurbana kabul ettiğine göre kurbanımızı da kabul eder inşallah.
İnşallah.
Diyoruz. Allah'a yaklaşıyoruz. Yetmiyor bayramda büyüklerimize yaklaşıyoruz. Çünkü ayrıyız yani. Annelerimiz, babalarımız, amcalarımız, dayımız, teyzemiz, halamız... Abimiz, ablamız, her kimse onlara da yaklaşıyoruz. Neden? Çünkü Kurban Bayramı, yaklaşma bayramı işte bu. Şimdi bayramda tatile gidenler var. Tatile gidenler yaklaşmayıp ayrılanlar. Gurbet ya ayrıldılar yani bir kısmı. Uzaklaşanlar diyeyim, ayrılan demeyin uzaklaşanlar. Bu uzaklaşmayla beraber eğer yaklaşma da sağlamışlarsa ne mutlu onlara. Yani çift bayram olur onlar için diye düşünüyorum. Kendimize, ailemize yaklaşıyoruz. Ailece beraber, çoluk çocuk, eşle hep beraber birkaç gün. Mesela ben evden hiç dışarı çıkmam. Yani tatil. Benim için evde durmaktır.
Yani
İşlerim
hocam
var.
Siz tatil değiliz ama atıl değiliz diyorsunuz. Ne kadar güzel.
Evet evet, yani atalet değil.
Asla.
Bizim bir bilim adamı kimliğimiz var. Bir sürü yazılar var. Yazılacak, konuşmalar hazırlanacak. Bunlarla uğraşıyoruz. Kendimize bayağı yaklaştık yani. Eşimizle, çocuklarımızla beraber vakitte geçiriyoruz. Bunlar kıymetli. Şu anda hocam dünyanın en büyük sorunlarından birisi gerçekten bütün dünyada insanlar sosyal medya çıktığından beri aşırı yalnızlaştılar.
Kimse kimsenin gözünün içine bakmıyor.
Bakmıyor.
Bırakın muhabbeti.
Evet evet, yani
farkına varmıyor.
Aynı evde yaşıyoruz ama çok ayrı dünyalarda
maalesef
yaşıyoruz. Yani şimdi hep şunu diyorlar psikologlar, psikiyatristler, işte aile danışmanları, lütfen eve geldiğimde telefonu bırakın, göz teması kurun, çocuklarınıza muhabbet edin, eşinize vakit ayırın. Yok, ayıramıyoruz. Yani bu öyle bir hale geldi ki artık dünya. Dolayısıyla bayramlar, bu Kurban Bayramı'nda hakikaten bunu da elhamdülillah sağlamış oluyoruz. Yani bu, şimdi şunun için söylüyorum. Yani kurbandan sonra devam ediyor, bitmiyor.
Evet.
Bu yakınlaşmaları kesmememiz
lazım.
Çünkü hocam şöyle bir kural var. Bak, insan bir şeyden uzaklaşıyorsa muhakkak bir şeye yaklaşıyordur. Ben şimdi pencereden uzaklaşıyorsam kapıya yaklaşıyorumdur. Yani.
Kainat boşluğu kabul etmiyor.
Etmez. Çocuklarımız bize ulaşamazsa ona ulaşanlara gidiyorlar.
Tamam. Maalesef.
Ya biz onlara ulaşmamız lazım. Dolayısıyla bu kurbiyetimizi kurbandan sonra devam ettirelim diye söylüyorum bunları.
Yani işte o yakınlaşmayı. O yüzden hocam gerçekten sıla-i rahim hassasiyetinin böyle çok iyi seviyelere tırmandığı bir mevsimdir mesela.
Evet, evet.
Bayramlar.
Bayramlar, evet, evet, evet.
Dediğiniz gibi ailenin farkında olmanın, çocuklarınıza belki araya mesafeler girdiyse o mesafeleri kapatmanın,
tabii,
kalplerin daha çok birbiriyle böyle iç içe geçip muhabbet ağlarıyla gönül köprüleri kurmaya vesile günleri, kurban günleri.
Hocam şimdi bak, az evvel dedim,
bayram günleri.
Biraz esprili oldu ama mesela şimdi futbol maçında gerçekten maç bitiyor. Şimdi diyorlar ki eğer yenilmişse de yenilmişse de, diyorlar ki teknik direktör eğer gerçekten çok ciddi bir adamsa, işte efendim 4-3 galip geldi, 4-2 galip geldi, neydi? Diyor ki önümüzdeki maçlara bakıyoruz.
O kadar.
Bitti hocam. Şimdi biz, ben şunu düşüneyim. Yani bu bayram bitirdik, önümüzdeki bayrama hazırlanmamız lazım. Bak, ruhen, manen, maddi. Ya bu ne demek? Yani şimdi pek çok şeyi yavaş yavaş kaybediyorsun. Yani kurban kesip beraber çocuklarla eve gelip evde kavurma yapıp yemeleri kaybettik. Herkes kurbanı bir yere gönderiyor. Anlatabildim
evet,
mi? Bu bir yere gönderme. Geçen de baktım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir beyanı vardı. Yurt dışına gönderilen kurban sayısında büyük bir artış olmuş bu sene. Ben şahsi kanaatim, bu artışın olması yurt dışında kesilen hayvanın azalması demek. Tamam mı? Şimdi insanlar, ben eleştirmek istemiyorum ama yani insanlar bu kesilen kurbanlar, gönderdiği kurbanları, ya bir içine baksın, ben bir şey diyemem ama yani Kurban Bayramı'nda bu mesele et meselesi değil. Yani aileyi birleştiren,
elbette,
bakın
tabii, tabii.
Şu hocam görülmüş, dünyada, bütün dünyada aktiviteler içerisinde hiçbir aktivite aileyi yemek kadar bir araya getiremiyor. Olmuyor. Yani ancak aile yemek denen eylemde bir araya gelebiliyor, sohbet edebiliyor, muhabbet edebiliyor. Hele de aile bireylerinin hepsinin sevdiği şeyler varsa yemekte, var ya, yemek bahane.
Tabii.
Kurban bahane, et bahane, kavurma bahane.
Oradaki muhabbet aslı olan.
Evet. Şimdi biz muhabbeti mümkün kılan şeyleri aradan kaldırırsak muhabbet kalkar. Yani bir şeyi besleyen şeyleri kaldırırsan o şey de aradan kalkıyor bu sefer.
O yüzden büyüklerimiz, hocalarımız şey diyor hocam. Önce siz başında bulunarak vacip kurbanlarınızı kesin.
Evet.
Sonra da imkanlarınız el veriyorsa.
Evet.
Yani elbette kurban etten ötedir. Hani bir yıl boyunca bu kurbanı bekleyen, bu bayramı bekleyenler var. İmkanlarınızı el veriyorsa
tabii,
ama
önce,
önce
tabii.
Kendi vacip kurbanlarınızı kesip,
evet,
ondan sonra da o kardeşlerinize yardımda bulunun, kurbanlarınızı
tabii,
ulaştırın.
Bunu eleştiremeyiz.
Tabii.
Yani bizim burada dediğimiz insan kendi kurbanını çocuğuyla ailesiyle kesmesi ve o hali, o anı yaşaması, o tekbirlerle bir defa hocam şu da var.
Çocuğa da bunu alıştırmak.
Hani daha önce söylemiştik işte bu Çin'e giden bir kardeşimizin kurban kesiyor, Çinli'ye veriyor, Çinli de kurban yiyor. Etini bilmiyor kurban eti olduğunu tabii. Aradan zaman geçiyor. Çin'de o Çinli demiş ki o kişiye, ya sen bana bir et vermiştin geçenlerde. Ya ne güzel bir etti demiş. Ya o etten biraz varsa versene demiş. O da diyor kalmadı bize kurban eti diyor. Gittim ona kasaptan çok güzel bir et aldım verdim. Bana dedi ki o etten değildi bu diyor.
Allah Allah.
Hocam şu da bak, kurban eti şifadır. İnsanlar kendileri bu şifadan mahrum etmemesi lazım. Bak o da ayrı bir şey yani. Tabii. Etme kardeşim. Çoluğunu çocuğunu da etme. Bunun bir yolunu bul. Nasıl bulur bilmiyorum ama mümkünse bir yolunu bul.
Bu önemli bir hatırlat.
Evet bul. Ama gene sen istediğin yeme. Yani şimdi hayat öyle bir şey ki Afrika'ya verilen kurbanlar 5 bin lira var, 7 bin lira, 10 bin lira. Yani 3-5 kişi yemek yiyoruz bir yerde, 5 bin lira veriyoruz. Yani o parayı sadaka olarak ver. Yani şunu ben hasreten babacığım çok maddi manevi, yani maddi bakımdan çok sükut bir hayat yaşadık ama babam hiçbir zaman kurbansız asla bırakmadı gibi. Asla. Yani gerçekten bazen bir teneke ya bir kilo yağ almak büyük bir sorun olurdu. Pazara gitmek sorun olurdu. Ama babam bir şey eder asla evi kurbansız. Bir şekilde o kurbanı keserdi rahmetli yani. Çünkü şöyle bir şey var.
O bereket yani, aynı zamanda değerli hocam.
Bereket bir de şu var. Yani kurban bayramında kurban kesmeyenler bir yıl boyunca neleri kurban ettiklerini bilseler var ya. Kurban bayramını dört gözle beklerlerdi.
Derken birazcık bir açalım ya, o bir ifade.
Yani sen kurbanda kurban kesmiyorsun. Kurbanımız, şimdi eski atalarımız bunu o kadar güzel şifrelemişler ki, kurban senin bir yıllık sigortandır. Tamam mı? O sendeki bir takım belaları, kazaları def eden bir paratonerdir. Yani o sana bir kalkandır. Bir sürü sıkıntılarla, belalarla, musibetlerle uğraşıyoruz. Tamam mı? Peki bunlara karşı bir kalkanın var mı kardeşim? Var mı? Şimdi çocuğunu koruyorsun. İşte kışın dışarı çıkıyoruz. Şapkasını, elbiseni, kendini koruyorsun. Peki belaya karşı kendini nasıl koruyacaksın?
Hani manevi zırhları nerede?
Evet. Peygamberimiz buyuruyor ki sadaka belayı def eder. Ettim, tamam. Şimdi insanın hayatında görünmez belaları def eden yegane şey sadaka. Başka bir şey değil. Tamam.
Ve ömrü uzatan.
Evet, sadaka. Şimdi kurban dediğimiz ibadet sadece bir et eylemi, kesme eylemi falan değil. Aynı zamanda bizim inancımız olur ki, hatta ne buyurulmuştur? İşte Sırat Köprüsü'nde insanların kurbanları gelirler, onlara binip geçerler, geçip giderler. Yani kurban bizi Sırat'tan karşıya geçirecek bir binektir. Bu ne demek? Bu dünyada bir yıl boyunca eğer Allah rızasını kastederek, bir de ne yapıyoruz biz? En sevdiğimiz hayvanı, en güzelini.
Tabii.
Eskiden süslerlerdi bir de bunu.
Ya,
bak bu var ya, bu
birkaç gün öncesinden alıp.
Hassas bir şeydir bu. Koyunu koça alırlar, kına yakarlar.
Hatırlıyorum.
Evet, onu mesela annem yıkar, tüylerini böyle pırıl pırıl parlatır. Sırtına kına sürer. Bunlar ne demek ya? Bak. Kıyamazsın yani. Ama Allah'ına kıyamadığını vermezsen Allah sana kıyacak birini verir ya. Bak bu sıkıntılı işte. Hatta anlatılır.
Bir dakika, o söz çok mühim. Allah'ına kıyamadığını veremezsen Allah sana kıyacak birini gönderir.
Ve sen ona kıymak zorunda kalırsın. Hazreti İsmail gibi işte. Sıkıntı yani, kurbanlar bir bedeldirler. Her kurban bir bedeldir. Hazreti İsmail'e inen koç İsmail'e bedeldi, tamam mı? Ben neye bedel kestim bilmiyorum ama. Kesiyorum ama neye bedel kestim bilmiyorum. Bir yıl boyunca ben o bedellere o hayvanı kestim işte. Bunu anla ya, anlamamız lazım. Ben bir kurban kesiyorum. Bu sene 27 Mayıs'ta bir kurban kestik elhamdülillah.
Allah kabul etsin.
Amin. Bir yıl boyunca neye bedeli kestim sen bilemezsin. Bilemiyorsun ki.
Allah bilir tabii.
Allah biliyor. Hangi belaları, hangi İsmail'lerimizi kurban olmaktan kurtardık bilemiyoruz. Çocuğumuzu, eşimizi, torunumuzu hangi beladan koruduk bilemiyoruz. Bilme mümkün değil zaten. Ama bunu bilerek yaparsan haşa, bilmene gerek yok. Zaten böyle tabii bu işler. Şimdi çok güzel bir rivayet. Hazreti Ayşe validemiz bir sahabeyi çağırıyor. Diyor ki bir dinar gibi bir şeye gelmiş ona para. Bunu sadaka ver diyor.
Ama sonra nasıl dua ettiğinde diyor.
Evet yani ver diyor ama önce diyor ki dur diyor. Duruyor. O şeyi dinar, altın, gümüş neyse onu güzelce bir yıkıyor. Hmm. Yıkamış. Sonra kuruluyor. Sonra güzel kokular sürüyor. Dinara diyor, al şimdi götür diyor. Adam da anlamıyor bunu. Diyor ki anneciğim bu parayı niye yıkadın diyor ya. Diyor, koku sürdüm. Diyor ki bu diyor dinar fakire gitmeden Allah'a gidecek. Güzel gitsin. Güzel kokularla gitsin diyor.
Yani işte tazim hocam. Tazim, tazim, tazim.
Ciddiye al var ya sen. Sen yaptığın işi, kurbanını, ibadetini ciddiye al. Allah seni çok ciddiye alır ha. Yani sen ciddiye almazsın. Allah seni hiç ciddiye almaz.
Bir gün bir hocamızdan o zamanlar radyomuzda program yapıyordu. Salı sabahı. Programın hemen başına bir söz duydum, bir cümle böyle zihnime çivi gibi çakıldı. Yani dedi ki, durdu, vahidçim dedi, takva dedi, Allah'ı ciddiye almaktır.
Amen.
Ethem Hoca söyledi.
Amen.
Acayip yani, takvanın böyle bir tarifi, böyle bir tanım ilk kez duymuştum burada. Yani siz söyleyince hatırıma geldi şimdi. Ama Allah'ı hocam, ciddiye almaktır.
Evet, ciddiye almaktır. Yani Hazreti Ali Efendimiz namaz kılarken işte, o ayağına şey batınca, ok girince yani topuğuna dehşet bir acı veriyor. Evet. Çıkarmak istiyor. Nasıl çıkaracaksınız? Ameliyat yok, bir şey yok. Ben namaza diyor başlayayım, siz çıkarın diyor. Duymam diyor ya. Malum. Bir namaz, Allah-u Ekber namazı başlıyor. Topuğundan alıyorlar. Hiç acımıyor. Ama kıyameti koparması lazım. Diyor, bu nasıl namaz ya? Vallahi ben namaz kılarken diyor, karşımda diyor, Cenab-ı Hak var, tamam. Sağımda cennet var. Solunda cehennem vardı. Altında sırat var. Tepemde Azrail bekliyor tam böyle. Böyle namaz kılıyorum yani. Bari. Her namazını son namaz gör. Aha. Ciddiyet bu demek. Her kurbanını en son kurbanımı kesiyorum. Ben buna bineceğim sıratta. Beni bu uçuracak kardeşim karşıya. Ve benim son kurbanımı kesiyorum. Bir dahaki kurbana kadar beni belalardan, sıkıntılardan bu defedecek diye ciddiye al. Zaten bir şeyi ciddiye almazsa o da bizi ciddiye almıyor.
Öyle hocam.
Ne sıkıntı gelirse başımıza oradan geliyor.
Evet hocam. Başımıza ne geliyorsa ya, ciddiyetsizlikten geliyor diye meşhur bir söz verdi.
Evet,
yeri
evet.
Gelmişken de onu hatırlayalım. Evet. Yani dediğiniz gibi hayatı ciddiye almak.
Evet evet.
Alıp verdiğin nefesin farkında olarak o nefeslerin
tabii
ciddiye almak, değil mi? Yani ebedi hayatını ciddiye almak, onun belki derdine tabii, düşebilmek. Tabii, tabii, tabii. Bunlar üzerine de biraz konuşalım hocam. Yani sizin mesela işini ciddiye almak, derslerini ciddiye almak hususunda fevkalade titizliğinize, hassasiyetinize şahit oluyoruz. Bunlar çok kıymetli. İşte programdan önce hasbihal ederken dediniz ki yani benim için bayram günleri aynı zamanda fırsat günleridir. Evet, daha çok çalışmak için, daha çok üretmek için, daha çok insanlara faydalı olabilmek, talebelerime hizmet götürebilmek için... Evet. Çalışarak geçirdim bu günleri, aynı zamanda geçirdiniz. Biraz anlatır mısınız? Nasıl geçirdiniz? Herkes sıla-i rahim vesaire bunlar çok kıymetli, çok önemli ama aynı zamanda da çalışmışsınız.
Ya hocam şimdi bu tatil kavramı gerçekten bir nevi başımıza bir sıkıntı.
Öyle
bela,
tabii.
Bela gideyim. Yani modern zamanların tatil kavramı. Şimdi bizim hocamız vardı. Hocam biraz dinlen falan derdik. Dedi ki mezarla çok dinleneceğiz ya dedi. Oğlum. Yapılacak çok iş var dedi. Çok iş vardı. Yani insanın gerçekten insana dokunan, kalbe gönlüne dokunan bir iş yapacaksa, dokunacaksa o işi çok ciddiye alması lazım. Şimdi ben bunu şeyden pay biçiyorum. Geçen bir belgesel izliyorum. Hocam bir arıyı anlatıyor.
Evet.
Bir arının diyor hayatı boyunca diyor, hayatı boyunca yaptığı bal bir çay kaşığının 12'de biri kadardır.
Bir dakika, bir arının bütün bir ömrü boyunca yaptığı bal, bir çay kaşığının
12'de biri kadardır.
Allah Allah.
Ya görünmüyor bile, çay kaşığının kıyısında böyle bir damla bir şeydir. Ama bunu yapmak için de her gün 2000 çiçeğe gider gelir. 2000 çiçeğe. Bu müthiş bir şey. Yani dolayısıyla 2000 çiçeğe giderek yapılan şeyin bal diyoruz ya, o bal. O ne kadar lezzetli bir şey ya. Ne kadar şifalı bir şey ya. Ya ben de şimdi kendime bir arı gibi düşünüyorum. Ben şimdi hocam bak, bilim adamı tarafımız var, öğretmen tarafımız var, işte hatip tarafımız var, konferansa gidiyoruz, işte yazılar yazıyoruz, evet, sempozyumlar yapıyoruz, derslere giriyoruz.
Radyo programlarına geliyorsunuz, televizyon programlarına gidiyorsunuz.
Evet. Eğer buralarda insanlara faydalı olmak istiyorsak, bir görüne bir inşirah vermek istiyorsak, bir insana hayatına dokunmak istiyorsak, tamam, bir güzel cümleyle hayata bir anlam katmak istiyorsak bizim de arı gibi olmamız lazım.
Kesinlikle.
2000 çiçeğe gitmiş ya, ben de 2000 kitaba gitmezsem var ya, bunu
bu
yapamam.
İş olmaz.
Olmaz. O yüzden buyurduğunuz gibi ben şimdi tatil, benim için evde otururum, çalışmamı yaparım, dersimi yaparım, işime bakarım. İşte konuşmalarımı hazırlarım, makalelerimle uğraşırım. Bazen çocuklar dışarı çıkarım, gelirim. Ama şöyle bir şey de var. İnsanın çok verimli olması için kendini çok verimli kılması lazım. Bizim kastımız budur yani. Şimdi biraz bu ciddiyeti ben hep şeyle ölçüyorum.
Neyle?
Yani bir örnek var ya, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki göklere bak diyor. Çevir gözünü bak, bir çatlak bir görecek misin? Bir kusur görecek misin? Hatta geçen söylemiştim yani... denizin altında 3-4 bin 5 bin metreye inmişler. Karanlık, ışık yok. Orada hiçbir canlı olmaması lazım. Bir bakmışlar canlılar var. Çok güzel. Rengarenk. Geçen Allah televizyonda Allah gösteriyor belgeselde. O kadar güzel renkleri var ki. Cenab-ı Hak ya kimse bunları görmeyecek nasılsa diye siyah beyaz oraya atmamış. Onlar da rengarenk yapmış. Şimdi bir kuş keşfedilmiş ormanların diplerinde. O kadar güzel ki. Şimdi bu şu hocam. Bizim çalışma ahlakımızın, iş ahlakımızın en güzel tarafı budur. Cenab-ı Hak yaptığı şeyi mükemmel yapıyor. Diyor ki ey kulum sen de yaptığın şeyi güzel yap. İyi yap, faydalı yap.
Ve bunu kimse görmüyor olsa dahi olsa öyle dahi yap.
Aynen.
En güzel şekliyle.
Yani Selimiye Camisi'nde minaresinden birinin taşı düşmüş içeriden. Taşı böyle sallanıyor, çıkarmışlar. Mimar Sinan o taşın arkasında yontmuş. Kimse görmediği halde 500 yıldır orada yontmuş. Kardeş şu var, kimse görmüyor ama Allah görüyor ya. Allah görüyor. Ya benim yaptığım işi Allah görüyor. Bir öyle bir eser ver ki, yani hani şeyin vardı ya Malcolm X'in derler işte. Çöpçü diyor, sokağı öyle bir süpür ki desinler ki burada dünyanın en güzel çöpçüsü geçmiş. Tamam. Yaptığın işi öyle bir iş yap ki o işi yapan desin ki ya anca bu kadar yapılabilir. Tamam. Ve insanlar, ben şimdi konuşmaya gidiyorum, bir konferansa gidiyorum. İnsanlar geliyorlar. Şunu, ya iyi ki gelmişim dedirtmiyorsan oraya gitme. Aa, yeni bir şeyler duymuştuk elhamdülillah, dedirtmeyeceksen oraya gitme. Ne yapman lazım? Arı gibi kendini çok iyi besle ki besleyebilesin. Yani bir anneye diyorlar ki anne, sevgili anneciğim, bebeğini beslemen için iyi beslemen lazım. Bakın anneye tavsiye ediyor. Sütün olması için şunu ye, bunu ye, şunu ye, bunu ye falan. Tamam mı? Bu anneciğimiz de ne yapıyor? Sütü olması için şunu şunu şunu yiyor. Sevmese bile yiyor. Enteresan. Ben şimdi mesela şunu biliyorum. İlk çocuğumuzda eşim biraz böyle çok aşerme denen bir şey var ya. Ererdi böyle. Baktım böyle ağzını burnunu kapatmış kolonya mendille süt içiyor. Ne yapıyorsun ya, hiç içesim yok. Ama çocuğun selameti için kendini işkence ediyordu ya. Öyle insanlar vardır ya. Çocuğum iyi beslensin, iyi bir çocuk olsun, işte sağlığı yerinde olsun diye. O anne var ya, sevmediği halde bir şeyler yer. Niye? Sütüm olsun, çocuğumu iyi besleyeyim diye. Kardeşim tamam da işte bizim çocuklarımız da muhataplarımız işte. Ne yapacaksın? Yani... Ben şimdi bir program yapıyoruz burada. Bir sürü dinleyicimiz Allah razı olsun dinliyorlar. Bir saat kardeşim ne oldu? Biz zaten bunları biliyorduk ya. Bu adam ne anlattı ki? Neye değdi mi yani dinlediğimizi? Değmemişse hiç din anlatma kardeşim. Yani öyle şeyle söyleyelim ki karşıdaki bir inşirah olsun. Vay be, bu da varmış desin. Beslensin, tamam mı? Ama bunu yapman için senin beslenmen lazım.
Öyle, kesinlikle. Ki vakitler israfhanesine yazılmasın, yazdırılmasın.
Ya. Ha, işte israfhanesi. Evet, çok güzel bak. Çok israfhanesi ne? Şimdi bizim Flaubert'i anlatırlar. Flaubert Fransız romancı. Bu klasiklerden bilhassa Modern Bavari romanı vardır. Çok ünlü bir romandır bu. Şimdi Flaubert'in yazdığı her cümleyi Fransızlar kutsal kitap cümlesi gibi okurlarmış. Allah Allah. Okurlarmış. Hakikaten okuduğun zaman çok etkileniyorsunuz. Fakat Flaubert, ki naturalist yazarlar, romantik şeyler, realistler, bunlar hocam işlerini o kadar ciddi alıyorlar ki yaparken. Mesela Flaubert için derler, bir çiftçilikten bahseden bir kahramanı var, çiftçilikten bahsedecek. 100 cilt kitap okumuş. 100 cilt çiftçilikle ilgili.
Allah Allah.
Yazdığı birkaç sayfa yani.
Niye çiftçiliği anlatacak?
Çiftçiliği
onun için 100 cilt kitap okumuş olmayı.
Aynen, kendi notlarında var.
Biz buradan kendimize bir pay çıkartalım.
Pay çıkaralım. Madame Bovary romanı 600 sayfa ama derler ki müsveddileri 6-7 bin sayfadır. O kadar ciddi alıyor ki. Zaten buna gerek yok. Bizim peygamberimizin Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne diyor? Diyor ki Cenab-ı Hak peygamberimize, kendini helak etme. Peygamberimiz anlatacağım diye, insanlar imana gelsin diye o kadar tehalükle anlatıyor ki mübarek, kendini perişan ediyor anlatacağım diye. Peygamberimizi Cenab-ı Hak uyarıyor. Kendini helak etme. O kadar tehalük içerisinde olma. Hidayet Allah'tandır. Bunu anlamış şu. Ben öğretmen miyim? Helak olacak gibi anlatmam lazım. Helak olacak gibi yazmam lazım. Siz helak olacakmış gibi program yapmanız lazım. Bunu anlamış şu. Benim şahsi kanaatim. Yani şimdi peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Evinizde bir fidan dikiyorsanız bu fidanı kıyamet kopuyor o anda. Dikmeye devam edin. Aa kıyamet kopuyor. Ne yapacaksın fidan demeyin, dikmeye devam edin.
Siz işinize bakın.
Okun. Şimdi bu hadisi biz sadece ağacın kıymeti, ormanların kıymeti, yeşilliğin kıymeti, çevre için okursak yanlış eksik olur.
Ya da eksik.
Ha. Burada peygamberimiz aynı zamanda bize şunu söylüyor. Hangi işi yapıyorsanız yapın. O işi yapıyorken kıyamet kopuyor mu? İşinizi yapmaya devam edin ya.
Siz ahiretinize yatırım yapmaya devam edin diyor Efendimiz, evet, evet, aslında.
Ben tabii işimi, ya nasıl öldüm? Ya Rabbi ben işimi yapıyordum, öldüm. Ne güzel bir şey. Öğretmenim ben, tahtada öldük. Bundan şerefli öldük.
Hizmet ederken.
Abi, öldük. Evet. Gayriya, gayrının ihyası için, gayrı işte iyiliği için ben helak edeceğim kendimi. Peygamber nasıl helak ediyordu? Ben de edeceğim, helak edeceğim. Peygamberimizin hayatı zaten en güzel örnektir. Dolayısıyla hani bazen böyle çok güzeldir. Hikayede anlatılır ya. O inşallah ayetinin inme sebebi de budur. Peygamber bir soru soruyorlar. Yarın gelin cevap vereyim diyor. İnşallah demediği için yarın gelip cevap veremiyor biliyorsunuz. Sıkıntıya düşüyor. Şimdi öyle şeyler var ki hocam. İnsanlar ciddiye almazsa işlerini, haşa, Cenab-ı Hak da onları hiçbir ciddiye almıyor. Evet. Ne eylemlerini ne söylemlerini ciddiye almıyor. Dolayısıyla bu hadiste olduğu gibi ben o ağaç dikme hadisini iş ahlakının en zirvesi olarak okuyorum.
Müthiş bir prensip tabii.
Evet, prensip tabii. Budur. Tabii. İşimi yapıyorken kıyamet kopuyor. Ben işimi yaparım, kıyamet de kopar. Bitti, bitti. O öyle ölmek var ya, çok şerefli bir ölümdür. Çünkü niye böyle söylüyoruz? Peygamberimizin veda hutbesinin sonunda Cenab-ı Hak peygamberimiz buyuruyor, ashabına soruyor. Diyor ki mahşerde beni size soracaklar. Ne diyeceksiniz? Diyorlar ki ya Rabbi işte görevini yaptı. Ne diyeceğiz? Görevini yaptı. Üç defa şahit ol ya Rabbi, diyor. Ben işte bunu okuyorum. Ya diyorum ki peygamber niye kendisini sahabeye onatma gereği duymuş? Niye onaylatıyor? Zaten peygamber görevini yapıyor. Ama burada bize mesaj da veriyor. Diyor ki ey Müslümanlar, ey ümmetim, siz de mahşerde yaptığınız işten benim gibi sorguya çekileceksiniz. Herkese yaptığı iş sorulacak ama muhataba sorulacak, sana değil. Hani ayette var ya, elleri konuşur, delileri konuşur dediği gibi. Ben gideceğim mahşere, benim görüşüm budur. Bak diyorsunlar olarak. Diyecekler ki sen ne iş yapıyordun? Ben öğretmendim ya Rabbi. Tamam, bunun öğrencilerini çağırın bakayım. Kaç öğrencisi var? Çağırıyorlar. Ya bu adam öğretmenlik yaptı mı size ya? Eğer yaptı derlerse hocam köşeye döndük ya.
Allah'ın izniyle inşallah.
Allah'ın izniyle inşallah. Yani iş, ya Rabbi ciddiye aldı işini. Ama diyecek ki hayır abi, yapmadı ya Rabbi. Öğretmenlik yapmadı. Dersten kaçtı, az yaptı. Ciddiye almadı, önem vermedi. Bizi savsakladı derse var ya, çağıracak doktor. Sen ne doktorsun? Çağırın bunu hastalarını. Ey hastalar, bu adam doktorluk yaptı mı size gerçekten? Dediler ki yapmadı. Vay o doktorun haline kardeşim. Veya imamı çağıracak. İmamdım. Çağırın cemaati bunu. Bu adam imamlık yaptı mı size ya? Abu, hocam, acizane kanaatim. Her Müslümanın bu dediğim şeyi hayatın ilkesi haline getirmesi lazım.
İşin ve hayatın hakkını vermek,
yani evet,
işi ve hayatı her anıyla, her haliyle ciddiye almaktan geçiyor.
Evet.
Mustafa Kutlu Bey'in, o da ya, işini de hayatını da çok ciddiye alan çok güzel adamlardan bir tanesidir.
Evet.
Hüzün ve Tesadüf adlı eserinde hepimize yine böyle çok güzel hayatımızda ölçü olacak, ders olacak şu ifadeleri geçer. Der ki efendim Mustafa Kutlu, bir şey yap, güzel olsun.
Ya.
Huzura vesile olsun. Rikkate yol açsın. Şevk versin. Hakikate işaret etsin. Bir şey yap, doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmekten korusun. Rüzgara ve akıntıya kapılmasın. Kırılsın, lakin eğilip bükülmesin. Bir şey yap, iyi olsun. Hizmetten, hürmetten, merhametten müteşekkil olsun. Kalpleri yumuşatsın.
Ya.
Garibin, yolcunun, zayıfın derdine derman olsun. Bir şey yap, adil olsun, haktan hukuktan ayırmasın. Zalime haddini bildirsin, mazlumun payını versin. Bir şey yap, barış olsun. İnsanlar kin ve nefretten uzaklaşsın. Bombalar patlamasın,
ya,
çocuklar ölmesin. Bir şey yap.
Evet. Ve hocam biz o şeyi yapıp yapmamaktan sorguya çekileceğiz işte.
Ve hepimizin yapacağı
Bir şey
mutlaka
muhakkak
var.
Peygamber muhakkak. Bunun ölçüsünü koymuş. Ya elinle yap, ya dilinle yap, ya kalbinle yap. Ama bu ölçüsü vardır. Yani her Müslüman hiçbir şey yapamıyorsa acaba buğz etti mi? Kalben o şeyden nefret etti mi? Ona karşı çıktı mı? Yoksa aman ben ne yapayım canım? Dünya, üç günlük dünya. Dünyayı ben mi düzelteceğim mi dedi acaba? İşte o bak, üç halden sorumluyuz. Elimizle, dilimizle, kalbimizle bir şey yapmamız lazım. Yani şöyle bir şey var. Hani bir söz vardır. Bir gavur söylemiş ama güzel söylemiş. Diyor ki dünyanın diyor kötüye gitmesinin sebebi kötüler değildir. İyilerin biganeliğidir diyor. Biraz da
kayıtsızlık.
Yani kötüler kötülüğün yayılması için o kadar uğraşıyorlar ki. O kadar çabalıyorlar ki. Ama iyiler o kadar çabalayamıyorlar. Belki de. Dolayısıyla iyi olmamızın ölçüsü iyi etmekle ilgilidir yani. Ben iyi etmek için ne yapıyorum? Bu Sezai Karakoç merhumun Sessiz Müzik şiirindeki o muazzam sözü. Olup bitmekte olan şeylerin olup bitmemesi için sen ne yapıyorsun? İşte bak. Herkes şu an şunu sorsun kendine. Yani şu an bizi dinleyen kardeşlerimiz. Yani Sezai Karakoç diyor ki sevgili dinleyiciler, bir şeyler olup bitiyor ve sen bundan memnun değilsin, tamam mı? Peki onların olup bitmemiş olması için sen ne yapıyorsun? Bir şey yapıyor musun? Elinle yapamıyorsan, dilinle yapamıyorsan, kalbinle olsun bir şey yapamıyorsun. Bak soruyor. Lütfen herkes kendini hesaba çeksin. Ya ben ne yapıyor? Bir şey yapmam lazım benim. Yani o karınca hikayesi az bir hikaye değildir.
Safımız belli olsun.
Yani karınca su taşıyor malum. Diyorlar ki ya sen ne yap, su taşıyorum demiş. Senin suyunu ateşin söner mi? Demişler ateşi Allah söndürür. Ben su taşırım. Sen ona karışma. Ateşe karışma. Ateşin bir sahibi var. Sen su taşırmakla sorumlusun. Mesela bana şunu sormayacaklar. Ateşi niye söndürmedin diye sormayacaklar. Ama ateşi söndürmek için ne yaptın diye soracaklar ama. Kesin bak. O ateşin, İbrahim'in atıldığı ateşin söndürülmesi için kardeş sen ne yaptın? Bak, o sorulacak. Ama niye ateşi söndürmedin diye sorulmayacak. Sen niye Filistin'deki, Gazze'deki o vahşeti sonlandırmadın diye sorulmayacak. Ama o vahşet yok edilmesin sen ne yaptın? Su taşıdım ya Rabbi diyebilecek misin ya?
Yani eline bir sapan alıp bir taş atabildin mi?
Evet yapabildin mi? Yani ya Rabbi bir şey yapmadım. Ben çok seviyordum filanca şeyi. Boykot
ettim.
Vazgeçtim. Ya. Boykot ettim ben vazgeçtim ya. Boykot etmekte kalmadım. Boykot edilmesi için uğraştım gece gündüz insanları uyarmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Sosyal medyamla, imkanımla. Yani çünkü çok güzel bir hikaye. Topal karıncanın ağzındaki su ne olabilir ya? Ne kadar basit bir şey ya. Ya ama o basit bir şeyi sen basit görme. Yani Allah o ateşi güle çevirdi ya birdenbire yani. Hangi suyla çevirebilemezsin ki sen? Kimin eliyle onu yaptı?
Bir de hocam kimin duasının makbul olacağını, kabul olacağını hiçbirimiz bilemeyiz.
İşte bak
hangi halisinde?
O Mark Tyson'ın şeyi var ya, Filistin'i anlatırken diyor ki, Biz diyor vurmaya devam edeceğiz. O düşmez zannetmeyin. Vurmaya devam edeceğiz. Bir yumruka düşecek ama o kimin yumruğunu bilemez. O belki de o yumruğu ben atacağım yani. Hiç bilemem. Dolayısıyla biz yani işimizi ciddiye alacağız. Dediğim gibi ateşi Allah söndürür. Biz Amin. Gülü dikeriz, sularız ama gülü Allah bir. Ona karışamaz.
Sen kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz.
Evet, kesinlikle. Elimizden geldiği kadar bunu yapmakla sorumluyuz. Dolayısıyla hesaba çekileceğimizi bilirsek, o yüzden demişler ki hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Bak ne kadar kıymetli bir ölçü ya bu. Bana göre bir iyi ölçü. Yani ben kötü giden şeylerin kötü gitmemesi için ne yapmakta hesaba çekileceğim. Bitti. O kesin bu ya, çekileceğim. Peki ben şu anda kendimi hesaba çekeyim lan. Bir gün hesaba çekileceğim. Ben şu an ne yapıyorum ya? Bir şey yapıyor muyum? Yapıyorum. Tamam, rahatsın değil mi? Sorun yok. Ama hesaba çek yani. Mesela yediğinden içtiğini hesaba çekeceksin kardeşim, tamam mı? Şimdi yediğin içtiğini öyle bir ye iç ki hesaba çekilecekmişin gibi ye iç, tamam mı? Mesela annenle babanla muamelen var. Hoşnutluk yok ama şunu düşün. Annenle babanla muameleden hesaba çekileceksin. Hesaba çekileceğini düşünerek nasıl cevap vereceğin göre muamele edersen sorun yok ha. Cevabı hazır mı? Ve sadece ki annene üfteme. Niye üftedin diye sorduğu zaman cevabın var mı? Var. O zaman üfte kardeşim. Buyur. Cevabı varsa üfte. Hadi buyur. Cevapları hazırla yani. Sorular belli.
İşte hocam o cevapları hazırlamak demek anlattıklarınızdan anladığımız muhsin kıvamında bir hayat yaşamak demek. Hani yani. İhsanın çok güzel tarifi. Yani yaptığın şeyi güzel yapmak.
Tabii.
Hem de Cenab-ı Allah'ın Allah seni her an her yerde görüyor. Gibi. O şuur ve idrak içerisinde yapmak. Yani ihsanın tariflerinden evet, evet. Bunlar. Evet. Hem en güzel şekilde yapmak hem de işte onu en güzel şekilde Allah'a ikram edeceğim. Yani sadakaları Allah alır buyuruyor Mevlamız.
Amin. Evet. İşte o hesabı işini unutmamak gerekiyor. Aynı şey yani ben her şeyden hesaba çekeceğimi bilirsem her şeyi ölçülü yaparım.
Evet tabii.
İnsanın ölçüyü kaçırması hesaba çekileceğini unutmasındandır.
Gaflet dedik.
İş gaflet.
Evet.
Evet, evet.
Çok teşekkür ederiz değerli evet. Hocam. Bir 40 dakikaya bir Öyle hayatı mi? Çok ciddi anlamda ölçülendirecek, kıymetlendirecek, zinetlendirecek hakikatli ölçüler sığdırmaya evet. Çalıştık. Evet. Çok Allah razı olsun. Çok verimli bir, bereketli bir program oldu.
Elhamdülillah.
Efendim demek ki neymiş? Biz etrafımızda şu oluyor, bu oluyor. İşimize bakacağız,
Tabii.
İşimizi ciddiye alacağız, kendimize yakışanı yapacağız. En azından ahiret yoksulu olmamak,
evet.
Ötelerde utanç kesvesini giymemek, en azından yüzümüzü ak edecek işlerle, değil mi? Emanetin Tabii. Hakkını verebilmek
Tabii.
için.
Tabii.
Ömür bir emanet, hayat bir emanet, bu işler bir emanet. O gözle baktığın zaman anlamlar evet. Değişiyor elbette.
Tabii tabii. Yani şimdi bizim bugün finaller başlıyor okulumuzda. Çocuklar finallere hazırlandılar yani. Her hayatın da finali var. Lütfen hazırlanın yani. Bir finale gireceğiz yani. Evet. Hesaba çekileceğini bilerek iş yaparsak ölçüyü kaçırmayız.
Evet. Çok o yüzden güzel. Büyüklerimiz hep öyle demiş. Aynı zamanda bir de son nefes bayramı vardır. Bütün hazırlık o bayramı hak edebilmek içindir diye.
Ya evet.
İnşallah
evet.
O bayramı hak edenlerden o bayramı en güzel şekilde İdrak ve ihya edenlerden oluruz. Diyelim Dursun Ali Töker hocamıza çok teşekkür ederim.
Bir teşekkür ederiz.
Allah razı olsun. Sağ olun. Hürmet ediyoruz. Aziz dinleyiciler Erkam Radyo'da Bir Söz Ola programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatlerde yine Kalbin Sesi Erkam Radyo'da yeni Bir Söz Ola programında huzurlarınızda olmak. Dileği ve duasıyla diyelim müsaade isteyelim. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.